Hoş geldiniz. Rabbin elindeyiz, birlikteyiz. Rabbin sözüne bakacağız birlikte. Ondan duyacağız. Dileriz ki Rab yüreklerini değiştirecek. Fakat ilk açılış ilahimizde ve ikincisinde de birkaç şey değinmek istiyorum. İster istemez insan yüreği kiliseye geldiğimizde...
Problem var mı? Tamam. Şimdi bayağı bir şey oldu. Güzel. Tamam. Birkaç şeye değinmek istiyorum hızlıca. Rabbin sözüne ilahilere baktığımızda biraz önce ezgilerle överim adını o son bölümde dediği gibi çünkü sen iyisin bana. Bu çok önemli bir fark. İnsan olarak yaşadığımız bu dünyada biz Rabb'e bir şeyler yaparsak, onu översek, ona tapınırsak o zaman o bize bakacak ve belki bize iyi davranacak. Bu geçmiş bir pagan anlayıştan gelen, onun önünde korkarsak, onun önünde aman yanlış bir şey demeyelim, bize bizi bereketlesin değil. Tam tersine onun iyiliğinden dolayı bizler ezgiler söylüyoruz. Onun iyiliğinden dolayı bizler burada toplanıyoruz. Burada bulunmamızın amacı cenneti kazanmak değil. Burası zaten İsa Mesih'in imanların kutlama yeridir. Geçmiş haftanın zorluğu, geleceğin kaygısı zaten her an bizimle. Fakat bugün, bu Şabat, ruhlarımız için Şabat günü, dinlenme günüdür. Rab sizin çabalarınıza bakmıyor. Onu övmek için de geçmişte yaptıklarına bakarak yeterince sebebimiz var. Bir de ikinci şeyde ilahide değineyim, ondan sonra Rabbin sözüne bakalım. O beni al kollarına ilahisi, çocuklarımla ilahi sırasında da paylaştım, çok değerli bir ilahidir. Çünkü Hristiyan olmadan önce dinlediğim ilahilerden biriydi. Kutsal kitabı okur ve bu okuduğum sözlerle Hristiyanlarla böyle tartışırdım. Onları bir nevi argümanda yenmek için. Fakat bu ilahide geçen bu sözler, sadece değinecek olursam hızlıca, senin güzelliğini seyretmek, ömrümü evinde geçirmek, yollarında seni izlemek, Rab tek dileğim bu. Hristiyan olmadan önce dileğimiz de bu. Aslında bütün amacımız, bütün isteğimiz bu. Mal varlığımız, her şeyimiz olsa da o boşluğu hissediyor ve merak ediyoruz. Ya Rab, amacın ne bu yaşam için? Ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Ve yüreğimizde asıl tatmin edecek olan şey onu tanımak, onun yollarında yürümek. Böyle bir boşluk vermiş Rab bize. Gelin Rabbin sözüne bakalım. Yaratılış 43. bölümü geçtiğimiz hafta birlikte işledik. Rabbin sadakatini yaratılış bölümünün başından sonuna görüyoruz. Rab kilisesine, halkına sadık. Rab verdiği vaatlere çok sadık kalıyor başından sonuna kadar. Diyoruz ya hep kültürümüzdeki bu peygamberleri yüceltme fikrine çok karşı bizim kutsal kitabımız. Hiçbir zaman bir insanı aşırı övdüğünü o kadar görmüyoruz. Övdüğü kişilerin bile hatalarını çok net bir şekilde gösteriyor bize. Mesela Hazreti Davut'u Rabbin yüreğine yakın bir kişi olarak bildiğimiz Hazreti Davut, Davut peygamber ya da Kral Davut nasıl adlandıracaksanız fark etmez. Rabbin sözüne baktığımızda işlediği günahlar o kadar ciddi ki okurken ağzımız açık. Belki yüreğimizden diyoruz, ben bile yapmazdım böyle bir şey. Sen nasıl Rabbin yüreğine yakın bir kişi bunu yapıyor. Rabbin burada çok değerli bir amacı var. Sadık olan Rabbin kendisi. Ve bunu tekrar ve tekrar görüyoruz. Rab sadık. Neye sadık? Bana mı sadık? Özgür sana sadığım. Hayır. Rab kendi sözüne sadık. Rab bir söz verdi ve o söz yerine gelene kadar Rab sadık kalıyor ve kalmaya devam ediyor. Sözü de vaadi de neydi? Yaratılış 3. bölüm. İnsan oğlu Tanrı'nın sözü yerine kötü olanın sözüne güveniyor ve o meyve, o elma, artık hangi meyve olduğuna inanıyorsanız fark etmez, bugün de geçerlidir. O günahın temsil eden o meyveden yiyor. Ve Tanrı bir vaatte bulunuyor. Diyor ki ben bu kadının soyundan biri gelecek ve bu yılanın başını ezecek. Bu yılanın başını derken de bir hayvan değil elbette burada kastedilen. Bu günahın getirdiği ölüm ve ölüm korkusu son bulacak bir gün. Ve bunu izliyoruz fakat Rabbin sözünde okurken hani böyle her an her şey son bulacakmış gibi geliyor. Çünkü Rabbin halkı sadık kalmakta çok zorlanıyor. Bu umarım size bir teşvik sözüdür. Şu anlamda teşvik değil yani Rabbe sadık kalmayın anlamda teşvik sözü değil. Hangi anlamda teşvik sözü? Bizler hala bu dünyadayız, günahkar insanlarız ve Rab sadakatini gösteriyor. 44. bölümde ilk böyle bir 6 bölüme bakacağım sizlerle. Ondan sonra dua edeceğiz ve ayet ayet Rabbin buradaki bizlere öğretisine bakacağız. Dileriz yüreğimize de işler. 44. bölümde şöyle diyor: Yusuf kahyasına, bu adamların torbalarına taşıyabilecekleri kadar yiyecek doldur diye buyurdu. Her birinin parasını torbasının ağzına koy. En küçüğünün torbasına benim gümüş kasemi ve buğdayının parasını koy. Kahya Yusuf'un buyruğunu yerine getirdi. Sabah erkenden adamlar eşekleriyle yolcu edildi. Onlar kentten pek uzaklaşmamıştı ki Yusuf kahyasını hemen o adamların peşine düş dedi. Onlara yetişince niçin iyiliğe karşı kötülük yaptınız de. Efendimin şarap içmek, fala bakmak için kullandığı kase değil mi bu? Bunu yapmakla kötülük ettiniz. Kahya onlara yetişip bu sözleri yineledi. Adamlar efendim neden böyle konuşuyorsun dediler. Bizden uzak olsun. Biz kulların böyle şey yapmayız. Torbalarımızın ağzında bulduğunuz paraları Kenan ülkesinden sana geri getirdik. Nasıl efendinin evinden altın ya da gümüş çalarız? Kullarından birinde çıkarsa öldürülsün. Geri kalanlar efendimin kölesi olsun. Ya Rab, sözlerine bakıyoruz. Okurken, dinlerken eminim yüreklerimize farklı alanlarda dokunuyor, değiyor. Ya Rab, senin sözlerin yüreğimize işlesin. Sen ne anlatmak istiyorsan biz senden duymak istiyoruz. Ya Rab, ama bugün burada boşta değiliz. Geçmişin kaygıları, düşünceleri, yaptığımız hatalar belki şu an aklımıza geliyor. Yarın olacaklar, geleceğin kaygısı da şu an üzerimizde. Ya Rab, kutsal ruhunla sen bizleri arındır. Senden duyalım. Ya Rab, benim sözlerim unutulsun. Biraz önce dua ettiğimiz gibi de senin sözlerin bizlerde yaşam bulsun. Çünkü senin sözlerin yaşam sözüdür Ya Rab. Lütfen sen yönlendir, sen konuş Ya Rab. Kardeşler, bu bölümlere bakarken dediğim gibi o kadar dramatik bir aile hikayesi var ki bugün baktığımız Yusuf karakteri, eğer Müslümansanız ya da Müslüman bir geçmişiniz varsa orada da duymuşsunuzdur. Yusuf'un o dramı, Mısır'a köle olarak satılması, orada çektiği acılar ve devamlı ne demiştik? Bir ayet tekrarlanıyor. Hemen hemen her bölümde. Tekrarlanan ayet de şu: Rab ve Rabbin ruhu Yusuf'la birlikteydi. Hemen aklımıza Rab Yusuf'la birlikteyse nasıl olur? Eğer ben sana desem ki Rab her şeye egemen olan, her şeyin üstünde en güçlü olan, en kudretli olan seninle desem aklınıza neler gelir? Ne kadar zengin olursunuz hayalinizde? Ne kadar varlıklı, ne kadar güçlü, ne kadar... Söylediğim şeylerin hepsi, fark ediyor musunuz, bize yarar sağlayan şeyler. Tanrı'nın bizle olması demek pozitif. Benim hayatım için pozitif bir şey gibi geliyor. Fakat Rab'bin sözüne bakıyoruz. Rab Yusuf'a görün veriyor. Rab Yusuf'la birlikte asıl güvendiği on abisi onu öldürmek istiyor. Rab onunla birlikte abileri onu köle olarak satıyor. Para karşılığında, para elde etmek için. Rab onunla birlikte haksız yere suçlanıyor. Rab onunla birlikte zindana atılıyor. Hani Rab onunla birlikte? Rab gerçekten biriyle birlikteyse böyle şeyler olur mu? Oluyormuş. Demek istediğim de şu: bu dünya sana ve bana bir şey öğretiyor. Eğer en güçlü kişi senin yanındaysa, Sibel abla, tabi ne diyelim, mesela bir örnek verecek olsak belki en güçlü, en zengin insanlardan bir Elon Musk senin yanındaysa senin ne ihtiyacın olabilir? Ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı senin arkanda duracaksa çık istediğini yap. Senin karşında kim durabilir? Fakat Tanrı böyle bir varlık değil. Bizim bir ATM yaklaşımımızda olduğu gibi o benim yanımdaysa demektir ki özgür, rahat yaşayacak. Eğer Tanrı seninle birlikteyse her şey çok güzel olacak. Değil, tam tersine. Tanrı seninle öyle birliktelik yaşayacak ki sen onunla öyle bir birlikte olacaksın ki o zindana atılsan da zindanda gibi gelmeyecek sana. Zindanda, zindana atılıyor. Hemen sonrasında görüyoruz ki zindanda en üst rütbeye ulaşıyor. Tanrı onunla. Yusuf'un bir kere şey dediğini duymuyoruz. Ah başıma gelenler. Ben hak etmedim bunları dediğini duymuyoruz. Ta ki sonralara doğru diyor ki ben hak etmediğim bir şeyle buraya düştüm diyor zindana düştüğünde. Bu ayetlere baktığımızda görüyoruz ki eğer biliyorsanız da hikaye Firavun'un evinde çok yükseğe çıkıyor. Yusuf bu yüksek bu rolde Rab onu bereketliyor. Onun aracılığıyla insanları, ulusları bereketliyor. Açlıktan koruyor insanları. Ve o açlıktan koruduğu insanların arasında kimler var? Onu satan, onu öldürme planı yapan kardeşleri. Fakat kardeşler elbette bilmiyor. Nereden bilsinler ki köle olarak sattıkları, ölmesini diledikleri kardeşleri, kardeşi onları kurtaracak olan kişi. Bilmiyorlar ve 42. 43. bölüme baktık ki onun önüne gidiyorlar, ondan yiyecek istiyorlar ve Yusuf küçük sınavlar sunuyor. Para koyuyor. Para koyarak gönderiyor onları. Ve onlar geri dönüyor. Ya para koyulmuş. Aha. Bu adam bize tuzak kurdu. Onları bereketliyor Yusuf. Rabbin bereketini bile kötü bir şey olarak algılıyorlar. Bugün baktığımız ayette ise son sınama. Yusuf bir plan daha yapmış. Fakat bu o son en üst ve neden yaptığını vaazın sonunda anlayacağız. Fakat neler yapıyor? Onları çok güzel ağırladı Yusuf. Onlara yemek sağladı. Onlara yiyecek verdi. Onlarla ziyafet, onlarla birlikte kutluyor. Ve kardeşi, öz kardeşi Benyamin orada. Ve yüreği o kadar ki üzülüyor ki onu görünce göremediği kardeşini toplamda 22 yıl geçmiş. 22 yıl köle olarak yaşamış. Ve sonunda bu 22 yılın sonunda kendi kardeşini görüyor. Gidiyor yan odaya ağlıyor hıçkırarak. Sonra geri geliyor ve bir gün sonra diyorsun ki merhamet gösterdiği kardeşine ne yapacak? Ne yapıyor? Bir plan yapıyor. Diyor ki sen git bunların yiyeceklerini ver. Benim gümüş kasemi de çuvalın içine koy. Ondan sonra ben bunları bu tuzakta yakalayacağım. Ondan sonra git onlara şöyle de. Niçin iyiliğe karşı kötülük yaptınız? Bizim için çok değerli bu söz. Çünkü iyiliğe karşı kötülük yaptınız. İlk olmuyor. 37. bölümde baktığımızda Yusuf oraya abilerine bakmak için iyi mi durumları? Git bak diyerek gönderildi. Onlar ne yapıyor? Aha geliyor öldürelim. İyi bir niyetle gelmiş olan kardeşlerine baktıkları şekil bu. 42. bölümde ve diğer bölümlerde de görüyoruz. Devamlı Yusuf bu kötülüklerini hatırlıyor. Hatırlamasına rağmen onları bereketliyor. Fakat burada yüzlerine vuruyor o ifadeyi. Efendimin şarap içmek için, fala bakmak için kullandığı kase değil mi bu? Bunu yapmakla kötülük ettiniz. Kahya onlara yetişip bu sözleri yineledi. Fakat bu adamlar ilk bu şeyi duyduğunda yineliyor ya, tekrarlıyor. Efendim neden böyle konuşuyorsun? Bizden uzak olsun, biz kulların böyle şey yapmayız. Biz kulların kötülüğe, İyiliğe kötülükle cevap vermeyiz. Biz böyle insanlar değiliz. Ve kendilerini haklı bir şekilde savunuyorlar. Torbalarımızın ağzında bulduğumuz paraları Kenan ülkesinden sana geri getirmedik mi? Biz sana geri getirdik o parayı. Hak etmediğimiz parayı sana iade ettik. Nasıl efendinin evinden altın ya da gümüş çalarız? Kullarından birinde çıkarsa öldürülsün, geri kalanlar efendimin kölesi olsun. Burada tekrarlanan şey nasıl bir obje veriliyor? Gümüş. Gümüş de bunu bir önceki vaazda değindim. Yusuf kasten bazı şeyleri tekrarlıyor burada. Öyle ki o kişiler, o abileri, o kötü on abi o durumu anlasın. Ne karşılığında satılmıştı Yusuf? 20 gümüş parça. Şimdi bir sınama daha. Bu sefer çuvallarında bir çok değerli bir gümüş bir şey var. Diğerine baktığımızda Yusuf'u sattıkları kişilerin sattığı malzemeleri, o çok değerli ürünleri onlara mesela hatırlatıyor. Aynı ürünler, sen beni satmıştın o kişilere, İsmail'lere, o ürünleri satan İsmail'lere. Şimdi bir aradayız tekrardan. O ürünler de orada. Şimdi gümüş orada. Siz beni sattınız. Sizi şimdi o gümüşle test edeceğim. Ve test ediyor. Fakat verdikleri tepki çok ilginç. Biz kendimizi kanıtladık sana, asla bulamazsın. Tamam. Kahya diyor ki peki dediğiniz gibi olsun dedi. Kim de çıkarsa kölem olacak. Geri kalanları suçsuz sayılacak. Hemen torbalarını indirip açtılar. O kadar eminler kendilerinden. Biz günahsızız. Günah işlemedik. Hiçbir şekilde kanıtlayamazsın. Ve hatta sen köle olacak diyorsun ya. Öldür o bulduğun kişiyi. Ve geri kalanımızı köle yap. Hayır. Burada Kahya'nın yaptığı, çünkü biliyor bir plan var. Dediğiniz gibi olsun diyor. Ama sonra söylediği şey tam zıttı. Diyor ki hayır, kim de çıkarsa kölem olacak, geri kalanlar suçsuz sayılacak. Hemen torbalarını indirip açtılar. Kahya büyükten küçüğe sıralıyor. Bu da yine tekrarlanmış. Bir önceki bölümde ne oldu? Masayı kuruyorlar, sofrayı kuruyorlar. Büyükten küçüğe. Ve aralarında bu adam nereden biliyor? Şey değiller yani, böyle bir Daltonlar gibi böyle boy boy değiller ki. Hepsi 50, 40'lı, 30'lu yaşlarında. O nedenle yani baktığınızda öyle kolay iş değil öyle insanları ayırt etmek. Ve şüpheleniyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sofra kurulmuş, ziyafet var ama içlerinde bunda bir şey var. Buradan bir şey çıkacak bize. Ve korktukları başlarına geliyor. Hemen torbalarını inip açtılar. Kahya büyükten küçüğe hepsinin torbasını aradı. Kase Benyamin'in torbasında çıktı. Büyükten küçüğe neden önemli? Büyükten başlıyorlar. Ruben yok. Şimon yok. Levi yok. Yahuda yok. Sona geliyorlar. En sonunda kasten yapılan bir şey yine bu. Benyamin'in torbasında çıkıyor. Bu sınav, sınama bize çok görüyoruz kutsal kitapta. Belki bu sınama dediğimizde en çok aklımıza gelen İbrahim'in sınanmasıdır. Kendi oğluyla. Hatırlıyorsunuz o hikayeyi. Fakat her zaman şunu vaazlarımda hatırlatmaya çalışırım. Sınavların amacı bir sınavdan geçip geçmediğine bakmak değildir. Hakikati ortaya çıkarmaktır amaç. Tanrı İbrahim'i tanımıyor muydu? Tanrı her şeyi bilen Rab İbrahim'in yüreğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Fakat hem İbrahim'e hem Hisak'a hem de şimdi binlerce yıl sonra okuyan bizlere bir iman örneği oldu İbrahim. Bu imanıyla. Bir var olan imanı ortaya çıkardı. Sınav da böyle bir şeydir. Bu nedenle sınavdan korkmamamız gerekir. Tanrı bizi sınadığında tek yaptığı şey içinde olan dışa çıkar. Yüreğinde sevgi mi var? Dışa çıkar. Yüreğinde nefret mi var? Dışa çıkar. Tanrı onun senin görmeni ister. Bazen biz kendi kendimize köreltiyor. Ya aslında ben şundan daha iyiyim, bundan daha iyiyim, ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim deriz ta ki sınama gelene kadar. O zaman o insanların hiçbiri yoktur yanında. Yalnız kalırsın. O aynaya bakarsın ve görürsün ki sen düşündüğün kadar merhametli değilmişsin. Sen hayal ettiğin kadar sevgi dolu bir insan değilmişsin. Ve o hakikatle ne yapacaksın? Tanrı'nın sınamasının güzel tarafı da o zaten. Her zaman seninle. Senin görmeni istiyor. Aslında Tanrı'nın bu sınamaları bir lütuf bizler için. Sınadığında hem onu tanıyoruz. Çünkü Tanrı seni yok etmemiş. O günahkar yüreğine rağmen Tanrı'nın merhametinin lütfunu görüyorsun. Aynı zamanda yüzleşiyorsun. Çok değerli bir örnek. İbrahim'in örneği bizler için. Burada da bir sınav var. Bu sınama belki bir ağır bir sınama oldu diye düşünebilirsiniz. Fakat çok değerli. Şöyle oluyor. Kase Benyamin'in torbasından çıktı. Kardeşleri üzüntüden giysilerini yırttılar. Kimin için yırtıyorlar giysilerini? Benyamin için. Benyamin kim? Yusuf'un öz kardeşi. Yusuf kim? Köle olarak sattıkları, babalarının çok sevdiği, en sevdiği oğlu. Ve şimdi Benyamin var. Düşünsenize, iki kişiydi babalarının çok sevdiği kişi. Birisini öldürmeye çalıştılar, köle olarak sattılar çünkü para istedi. Para dediler ki boşa gitmesin, para kazanalım en azından. Ve şimdi kurtuldular. Bir kardeş daha gitti. Şimdi tek ok onlar kaldı. Fakat tepkileri farklı. Diğerinde görüyoruz ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kardeşi atıyorlar çukura. O yardım istiyor, af istiyor, merhamet istiyor. Onlar şöyle diyor. Biz diyor gördük ama onu duymadık. kardeşimizin acısını. Orada oturup adamlar zaman geçiriyor. O daha çukurdayken. Bekliyorlar çünkü İsmailler geliyor ki satalım onu. Fakat burada tepkileri değişti. İçte var olan dışa çıkıyor. İçte ne vardı? Nefret vardı. İçte ne vardı? Öç alma vardı. İçte ne vardı? Nasıl orada babamız onu daha çok sever? Bu arada babasının yaptığını doğru bulmuyoruz. Ona da değineceğiz birazdan ama. Fakat burada ne oluyor? İşte mis gibi Benyamin de gitti ve sen yapmak zorunda kalmadın. Bu sefer direkt Mısırlıyı suçla. Hatta Benyamin'i suçla. Benyamin'in torbasından çıkmış. Fakat tepkileri ne? Giysilerini yırtıyorlar. Bilmiyorum hiç öyle bir acı çektiniz mi? O hissettiğiniz acıya verdiğiniz tepki üstünüzdeki giysileri yırtmak. Çok derin bir acı hissediyorlar. Ve giysilerini yırtıyor ve sonra torbalarının eşiklerini yükleyip kente geri döndüler. Yapmaları gereken Benyamin'i bırakıp gitmek. Yiyecek yanımızda. Diğer kardeşi de çıkardık. Şimon da yanımızda. 10 kardeşlerdi. Biz tamamız. Diğer ikisi ne halleri varsa görsün diyebilirlerdi. Hayır. O yoksa biz de geri dönüyoruz. Eşeklerini yükleyip geri dönüyorlar şehre. Bu da elbette karakterlerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Fakat orada kalacaklar mı? Gerisini okuyalım. Yahuda ile kardeşleri Yusuf'un evine geldiğinde Yusuf daha evdeydi. Önünde yere kapandılar. Gördüğü görüm neydi? Kardeşleri, o 11 kardeş önünde yere kapanacaktı. Bu 4. defa oluyor. 4. defa onun önünde yere kapanıyorlar. Bu görümden dolayı aslında onu köle olarak satmışlardı. Gördüğünüz gibi bir ilginç bir durum, bir sanki bir ironi gibi o satma nedenleri şimdi onların 4. kez yaptıkları bir olaya dönüyor. Önünde yere kapandılar. Yusuf, nedir bu yaptığınız dedi. Benim gibi birinin falan bakabileceği aklınıza gelmedi mi? Bu da elbette söylenilen sözlerden bir tanesi. Hiçbir yerde Yusuf'un falan baktığını görmüyoruz. Her seferinde diyor ki, mesela görünleri yorumlayan Rabbin kendisidir. Ben Rab'den aldığımı veriyorum. Falan bakmıyor fakat burada kendisi Mısırlı. Bilmiyorlar onun abileri olduğunu. Bu verdiği tepki bir nevi o yargıyı daha da ağırlaştırıyor. Sen benim çok değerli bir şeyimi çaldın. Benim değer verdiğim bir şeyi siz böyle çalarak durumun ciddiyetini onlara bir nevi aktarıyor. Şöyle diyor Yahuda. Yahuda kim? Bir onu tanıyalım. Yahuda 4. oğul. İlk 3'ü hiç iyi bir şey yapmamıştı. 4. oğul daha da kötüsünü yapıyor. 38. bölüm okursanız, yaptığını görürseniz okurken burada hatta değinmiştik. Böyle utanıyorsun. Rabbin sözünde bu ayetler de mi var? Neden bu ayetler burada? Hani derler ya Rabbin sözü değiştirilmiş diyen insanlar var. Kutsal kitap değiştirilmiş diyen. Yani değiştirecek olsak o ayeti oradan derim ki yani onu değiştirirken bunu da çıkaralım buradan kalmasın. Fakat Rab okumamızı istiyor o ayetleri ve Yahuda'nın karakterini biliyoruz. Hiç de iyi bir karakter değil. Hiç de iyi şeyler yapmadı bugüne kadar. Fakat Yahuda'nın verdiği tepki gerçekten çok İlginç, o dediğim gibi o sınavın yani işte var olanı dışarıya çıkarıyor. Yahuda'nın bir özelliği daha var, onu da unutmadan söyleyeyim. Hani bu satma olayı vardı ya, Yahuda'nın fikri. İlk plan onu öldürmekti. Yahuda diyor ki biz öldürmeyelim kardeşimizi, biz satalım. Para alırız, gümüş alırız karşılığında. İşte o Yahuda, kardeşini satan Yahuda. Şimdi Yusuf'un karşısına diyor ki ne diyelim efendim diye karşılık verdi. Nasıl anlatalım? Kendimizi nasıl temize çıkaralım? Tanrı suçumuzu ortaya çıkardı. Hepimiz köleniz artık efendim. Burada suçumuzu ortaya çıkardı derken bir şeyden eminler bu 11 kardeş. Biz yapmadık. Suçlu biz değiliz. Suçumuzu ortaya çıkar derken neyden bahsediyor? O ilk kardeşlerine yaptığından. Nereden biliyoruz biz bunu? Bir önceki sorgulamada da bir önceki sınavda da yine aynısı oluyor. Sınavdan geçemiyorlar. Bir durumda yine tuzağa düşmüş oluyorlar. Diyorlar ki Tanrı o ilk kardeşimize Yusuf'a yaptığımızı unutmadı. Hatırlatıyor. Ve burada da yine ilk akıllarına gelen gümüş değil. Tanrı suçumuzu ortaya çıkardı. Hepimiz köleniz artık efendim. Hem biz hem de kendisinde kase bulunan kardeşimiz. Yusuf benden uzak olsun dedi. Yalnız kendisine kase bulunan kölem olacak. Siz esenlikle babanızın yanına dönün. Esenlikle. Şalom. Rabbin esenliği sizlerle olsun. Gidin. Yusuf durumun farkında. Aslında yaptığı şey, istediği şey, acaba bana yaptıkları gibi beni orada çukurda bırakıp köle olarak bırakıp gidecekler mi? Bir sınama var. Bu kardeşler gerçekten değişti mi? Yoksa aynı tas, aynı hamam devam ediyorlar. Yine beni sattıkları gibi. Beni öldürme planı yaptılar. Beni köle olarak sattılar. Şimdi de Benyamin. Köle olarak satılıp bırakıp gidilecek mi? Yahuda, kutsal kitapta bugüne kadar gördüğümüz ve bence bulunan ayetlerin arasında en derin yalvarışı sunuyor. Ve yalvarışın amaç noktasına dikkat edelim. Şöyle diyor, Yahuda yaklaşıp, efendim, lütfen izin ver, konuşayım dedi. Kuluna öfkelenme, sen Firavun'la aynı yetkiye sahipsin. Efendim, biz kullarına sormuştun. Babanız ya da başka kardeşiniz var mı diye. Biz de yaşlı bir babamız ve onun yaşlılığında doğan küçük bir kardeşimiz var demiştik. O çocuğun kardeşi öldü. Kimden bahsediyorlar? Karşılarında duran Yusuf'tan. Yusuf'a bakarak bunun bir kardeşi vardı ve o öldü. Gerisi o çocuğun kardeşi öldü. Kendisi annesinin tek oğlu. Babamız onu çok sever. Daha önce bu kelime, babanın bu iki oğla verdiği tepki kardeşler arasında bölünme yaratmıştı. Babalarına bu nedenle Yusuf öldüğü haberini verdiklerinde babasının tepkisini görüyorlar. Sadece iki kişi elbiselerini yırtıyor. Bir tanesi Ruben, arkadaşlar öldürmeyelim diyen Ruben. Bir de babası Yakup. İki kişi giysilerini yırtıyor fakat burada hepsi giysilerini yırtmış ve yakarış içinde ve diyor ki babamız onu çok sever. Sen de biz kullarına o çocuğu bana getirin gözümle göreyim demiştin. Biz de çocuk babasından ayrılamaz. Ayrılırsa babası ölür diye karşılık vermiştik. Sen de biz kullarına eğer küçük kardeşiniz sizinle gelmezse yüzümü bir daha göremezsiniz demiştim. Kulun babamızın yanına döndüğümüzde söylediklerini ona anlattık. Babamız yine gidin bize biraz yiyecek alın dedi. Ama biz gidemeyiz dedik. Ancak küçük kardeşimiz bizimle gelirse gideriz. Küçük kardeşimiz bizimle olmazsa o adamın yüzünü göremeyiz. Babam biz kullarına biliyorsunuz karım bana iki erkek çocuk doğurdu dedi. Doğru mu? Karım bana. Tek bir tane karısı mı vardı? Hayır. O konuştuğu kişiler kendi çocukları. Ama Yakup o kadar bağlanmış ki Benyamin'le Yusuf'a onların anneleri olan, karısı olan, aslında ilk eşi olan Lea'yı söylemiyor bile. Görmemezlikten geliyor. Asıl problem buyken Yahuda'nın yüreğinin babasına karşı nasıl ne kadar yumuşadığını görüyoruz. Babasına karşı durumu ve bakış açısı ne? Babası ona bakıyor, bir karım var. Karımın bana iki çocuk doğurdu. 10 tane, ya biz? Biz kimiz? Bizi insandan saymıyor muyuz? Çoluğun çocuğun değil miyiz? Değil. Devam ediyorum. Biri yanımdan ayrıldı, besbelli bir hayvan parçaladı, bir daha göremedim onu. Bunu da götürürseniz ve ona bir zarar gelirse bu acıyla ak saçlı başımı öller diyarına götürürsünüz. Efendim, şimdi babam kulunun yanına döndüğümde çocuk yanımızda olmazsa babam onu görmeyince ölür. Ve sunduğu argüman bu. Sen bu yaptığınla babamın ölümüne sebep olacaksın. Burada Benyamin'in savunmasının nedeni en değerli olan kısımlardan bir tanesi bu. Benyamin'i de savunmasının, orada çıkarmasının sebebi Benyamin değil. Anlıyor musunuz? Benyamin düzden, Benyamin kardeşimiz değil, babamız. Hani daha önce görmemezlikten geldiğimiz babamız, daha önce acısını duymamazlıktan geldiğimiz babamız, işte o babamız ölecek, o ölmemeli. o babalarına merhamet gösteriyorlar. Ve merhametlerinden dolayı diyorlar ki biz bırakamayız. Çünkü onu yaşama bağlayan bu çocuktur. Çok değerli. Biz kulların da acı içinde babamızın ak saçlı başını ölüler diyarına indiririz. Ben kulun bu çocuğa kefil oldum. Babama onu sana geri getirmezsem ömrümce kendimi sana karşı suçlu sayarım dedim. Lütfen şimdi çocuğun yerine beni kölen kabul et. Çocuk kardeşleriyle birlikte geri dönsün. O yanımda olmadan babamın yanına nasıl dönerim? Babamın başına gelecek kötülüğe dayanamam. Bu ayetleri okurken umarım durumu anlıyorsunuzdur, ciddiyeti. Bunu anlamamızı istiyor Rab. Aile dramı var fakat hem Tanrı'nın amacı hem de Yusuf'un amacı çok ve hedefi ortaya çıkmış oldu. Neydi? Yürekte olanı dışarıya çıkarmaktı. Köle olarak Yusuf'u satan abi şimdi diyor ki ben kefilim. O yaşasın, beni köle olarak al. Kardeşler, burada Yahuda'nın yaptığı, Yahuda bildiğimiz gibi İsa Mesih Yahuda soyundan geldi. Bu bizim için çok değerli bir örnektir. Çünkü kefaret örneğini bizlere Yahuda burada gösteriyor. Ama bir ön örnek. Kefaret neden? Yahuda diyor ki eğer bu kardeşimiz gelmezse bizimle babamız ölecek. Bir insan. Eğer bu gelmezse biz babamızı gömmek zorunda kalacağız. Bu her zaman dediğimiz gibi hemen hemen her ayette var bu kişi. Bir hareket oluyor, bir aksiyon var çok değerli. İsa Mesih'in ön gölgesi diyoruz biz buna. İsa Mesih'in yapacağını, o vaat edilen çocuk gelip bir şeyler yapacak, ya kadın soyundan gelecek olan kişi ve onu eski anlaşmada tekrar ve tekrar okuyoruz. Yahuda burada ne yaptı? Kendini feda etti. O yaşasın, beni al. Ben kendimi feda ediyorum. Babasına da söylediği buydu. Lanetlenecek olan ben olurum. Benyamin geri dönecek. Burada elbette eğer bazen unutuyoruz. Unutmayalım diye de hatırlatayım. Bizim için bu kefaret örneği çok değerli. Çünkü sen ve ben bütün insanlık olarak bir günah işledik. Ve bu günahımız Tanrı'nın gözünün önünde devamlı. Ve sen ve ben bu günahı farklı şekillerde ödemeye çalışıyoruz. Kefaretin bir şeyler yaparsam. Burada işlenen günah Yusuf'a karşıydı. Ve Yusuf Firavun'un seviyesine yükselmiş, bereketlenmiş, Tanrı onunla birlikte. Fakat problem burada şu. Sen ve ben bizim işlediğimiz günah Tanrı'nın kendisine karşı. Orada Yusuf'a karşı işlenen bir günah varken bizim günahımız ne kadar da etrafımızdaki insanları belki komşumuzu sevmiyoruz. Belki yalan söylüyoruz, belki dedikodu yapıyoruz. Artık neyse bizler bu günahları birbirimize karşı işlediğimizden çok daha fazlasını Tanrı'ya karşı yapmış sayılıyoruz. Tanrı bu sınamalarla seni ve beni kendi günahımızla yüzleştirmek istiyor. Umarım buradayken bu sınama, bu duruma baktığımızda şunu anlarsınız. Bir kefarete ihtiyacınız var. Sizin bedeliniz, yani eğer ödemek istiyorsanız kendi günahınızın bedeli, evet bir bedel var. Kutsal kitapta çok net bir şekilde öğretiyor, ölüm. Yahuda'nın söylediği aslında doğru. Kimin kasesinde bulunursa o kişi ölsün. Yahuda bir nevi bir peygamberlikte bulunuyor. Evet, o kişi ölecek. Bizler sevgi dolu Tanrı, mükemmel Tanrı'ya karşı yaklaşımımız ne yazık ki günahla. Verdiğimiz cevap günahlı oluyor. Fakat Tanrı o durumda bizleri bırakmıyor. Çok değerli birkaç sözle ayetleri sizlere okumak istiyorum. Birinci Yuhanna 3.16. Elbette Yuhanna 3.16'yı herkes bilir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki bu dünya, yani sen ve ben mahvolmayalım. Bir de 1. Yuhanna 3.16 var. 1. Yuhanna 3.16 şöyle diyor. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. Yahuda nasıl kardeşi için kendi canını ortaya koydu? İşte İsa Mesih de bizler için, kardeşlerim dediği bizler için kendi canını ortaya koyuyor. Umarım İsa Mesih'i tanımıyorsanız bu sözler sizleri bir hakikatle yüzleştirir. O hakikatte şudur kardeşler. Bir bedel ödenmek zorunda. O bedeli ya siz ödeyeceksiniz, Rabbin sözünde dediği gibi kendi yaşamımızla, Tanrı'dan sonsuz ayrılıkla, ya da ödemiş olan İsa Mesih'e güveneceksiniz. Başka bir yolu yok ne yazık ki. Ve hamdolsun ki. Çünkü bedel ödendi. Fakat sizler o bedele güvenecek misiniz? Fakat imanlı olan kardeşlerim için de güzel bir sözüm var. Güzel derken Rabbin sözü olduğu için güzel dedim. Söz de şu, sen ve ben bu dünyada yaşadığımız sürece deneneceğiz. Sınamalardan geçeceğiz. Bu sınamalar deyince aklımıza bir kişi desem size, ya kutsal kitaptan birini söyleyin. Bu sınamalardan geçmiş, hayatta çok zorluk çekmiş bir kişi desem, kim gelir aklınıza? Benim aklıma gelen hep Eyüp oluyor. Eyüp, yaşamına bakıyoruz, Tanrı'ya karşı bir günahı yok. Kötülük yapmamış Tanrı'ya karşı, çok derin bir sınamadan geçiyor. Tanrı'ya karşı yakarışları var. 38. bölüme kadar Tanrı'ya birçok şekilde hem yakarıyor, cevap istiyor, hak etmediğim bir acıyı yaşıyorum bu dünyada diyor ve Tanrı 4 bölüm boyunca cevaplıyor onu. 38. bölümden başlıyor 41. bölüme kadar. 38, 39, 40 ve 41. bölümlerde Tanrı ona cevap veriyor. Bu sınamalardan geçerken. Çünkü diyor ki, yani ben bunu hak etmedim. Neden ben bunu yaşıyorum? Ve söylediği şeyler günaha kayıyor. Günah işliyor bir nevi o yakarışlarıyla. Ve 42. bölüme geldiğimizde Eyüp'ün cevabı. 5 ayetle cevap veriyor sınamadan geçen Eyüp. Ayetleri okuyorum sizlere. O zaman Eyüp Rabbi şöyle yanıtladı. Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiçbir amacına engel olunmaz. Tasarımı bilgisizce karartan bu adam kim diye sordun. Tanrı bunu sordu Eyüp'e. Sen kimsin tasarımı bilgisizce karartan? Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum. Beni aşan bilmediğim şaşılası işleri. Dinle de konuşayım dedin. Ben sorayım, sen anlat. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında, şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum. İşte Tanrı'nın sevgisi, Tanrı'nın bilgeliğini gördüğümüzde verebileceğimiz en net cevap bu. Bizler denenme sırasında Tanrı'yı görme fırsatımız oluyor. Nasıl ki İbrahim o dağda, o acı içinde kendi oğlunu feda edecekken Tanrı orada o koçu sağladı. Onun acısını görmemezlikten gelmedi. Aynı şekilde Tanrı biz imanlar için bu dünyada deneneceğiz. Bize verilen vaat bu. Fakat bu acının ortasında bize verilen diğer bir vaat ise dinle de konuşayım, ben sorayım, sen anlat dedin. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Belki birçok şeyi bildiğimizi iddia ediyoruz. Tanrı hakkında. Bir sorsak size Tanrı kimdir? Saatlerce belki anlatırsınız. Kulaktan doyma mı? Yoksa bildiğiniz Tanrı'yı görerek mi anlatıyorsunuz? İşte o acının ortasında Tanrı bize kendisini gösterebiliyor. Bu nedenle acı geldiğinde biz bu dünya gibi kendimizi ah bana neler oluyor, ah hak etmediğim acılar çekiyorum değil. Bu dünyada acı olacak çünkü bu dünyada günah var. Fakat bu günahın, bu acının ortasında Eyüp değil de Yusuf zindandayken ne oluyor? Tanrı o kişiyle birlikte. Biz imanlar içinde bu değerli bir sözdür kardeşler. Biz acı çekerken Tanrı bizimle birlikte. Her şeye gücü yeten, her şeye egemen olan Rab, seni oradan çıkarabilecek kuvvetli olan Rab, seni oradan çıkarmıyor. Çünkü bir tasarısı, bir amacı var. Burada Eyüp'ün dediği gibi. Fakat gelip seni de orada yalnız bırakmıyor. Bizler için çok değerli, biz imanlar için.